SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 20 Eylül 2024 Cuma tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın son yayınında birlikteyiz. Bugün haberlerden sonra hükümet ödeneklerine yapılan zamlarla ilgili bölüme yer vereceğiz. İşsizlik parası gibi, yaşlı emekli ödeneği gibi bir dizi ödenekte artışlar yapılıyor. Ayrıntıları haberlerden sonra dinleyebileceksiniz. Bugün ayrıca Avustralya'nın Birleşmiş Milletler'de yapılan İsrail'in Filistin topraklarından çıkmasını öngören karar oylamasında çekimser oy vermesini de konu edineceğiz. Bugün Yavuz Ohan'la Türkiye gündemine de değineceğiz ve kısa bir spor bölümümüzde yer alacak bugünkü yayınımızda. Kısa mesaj gönderebilirsiniz 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Brongeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Başbakan Anthony Albanese Amerika'ya gitti. Federal hükümet göçmen alımını kısıtlamayı planlarken göçmen sayısı hedefin çok üzerinde çıktı. Lübnan'da yaşanan dijital saldırıların ardından Türk Dışişleri Bakanı bir siber güvenlik biriminin kurulacağını açıkladı. Başbakan Anthony Albanese dörtlü güvenlik diyaloğu toplantısı için Amerika'ya gitti. Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleri Hint-Pasifik bölgesinde güvenliği sağlamayı amaçlayan görüşmeler için Amerikan Başkanı Joe Biden'ın memleketi Delaware'de bir araya gelecek. Çin ile ilişkiler ve Biden'ın Amerikan Başkanlığından ayrılmasının gündemin ana maddeleri olması bekleniyor. Başbakan Albanese, Amerika ve Avustralya'nın zaten ilişkilerinin iyi olması sebebiyle başkanlığı kimin devralacağı konusunda bir endişesi olmadığını söyledi.
The election in the United States is of course a matter for the people of the United States.
Amerika'daki seçim elbette Amerikan vatandaşlarının meselesidir. Benim Başkan Biden'la ilişkim ne kadar güçlü olursa olsun, Amerika ile ilişkilerimiz bireyler düzeyinde değil, uluslar ve ortak değerler düzeyindedir ifadesini kullandı Başbakan Albanese. Yeni veriler geçen mali yılın ilk 9 ayında yurt dışından gelen göçmen sayısında 388 binlik bir artış olduğunu ortaya koydu. Tüm yıl boyunca ülkeye gelecek göçmen sayısını 395 bin olarak hedefleyen federal hükümet bu nedenle eleştiri oklarının hedefinde. Muhalefet hükümeti konut krizinin ortasında göçmen sayısını kontrol altında tutamamakla itham ediyor. Ancak Eğitim Bakanı Jason Clare, Kanal 7'ye yaptığı açıklamada göçmen sayısını azaltma planının 2025'in Haziran ayına kadar süresi olduğunu söyledi. Bu rakamın 3 bölümü var. Bir numaralı kısım uluslararası öğrenciler, bir kısmı sırt çantalı gezginler ve bir kısmı da vizelerini aşarak kalanlar. Şu anda uluslararası öğrenci sayısına bir üst sınır koymak için mevzuatta yetkimiz yok. Uluslararası öğrenci sayısını pandemi öncesi seviyelere geri getirebilmemiz için bu sınırı koymak istiyorum diye konuştu Eğitim Bakanı. Yeni bir rapora göre koalisyonun ülkeye 7 yeni nükleer tesis yapma planı elektrik faturalarını hane başına yılda $655 yükseltecek. Enerji Ekonomisi ve Mali Analiz Enstitüsü'nün yeni raporuna göre yeni enerji formları arasında en pahalı olanı nükleer enerji. Rapor, nükleer santrallerden elde edilecek elektrik maliyetinin Avustralya'nın doğusundaki şu andaki elektrik fiyatlarından 1,5 ila 3,8 kez daha pahalı olacağını ortaya koydu. Projenin maliyetlerini paylaşma baskısıyla karşı karşıya kalan muhalefet lideri Peter Dutton, koalisyonun nükleer enerji planını savunuyor ve projenin Avustralyalılara zarardan çok fayda sağlayacağını iddia ediyor. New South Wales sendikaları, Ulaştırma Bakanı'nın bu hafta sonu Sydney'de ücretsiz tren seyahati sözü vermesinin ardından grev tehdidine ara verdi. New South Wales hükümeti ile acil durum görüşmelerinde bir anlaşmaya varılamamasının ardından demiryolu, tramvay ve otobüs sendikası, Avustralya Futbol Ligi finaline denk gelen hafta sonunda ek hizmetler sağlamayı reddetmek de dahil olmak üzere greve gitmeyi planlamıştı. Dün akşam New South Wales hükümeti hafta sonu tren hizmetlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. New South Wales sendikaları sekreter yardımcısı ve baş müzakerecisi Thomas Costa, ücretsiz seyahat teklifi yürürlükte kaldığı sürece trenlerin gerektiği gibi çalışacağını doğruladı. Perth'te bugün protestolar var. Yüksek güvenlikli Kasurina hapishanesindeki zor şartlarıyla bilinen gençlik bölümü birim 18'in kapatılmasını talep edenler Perth Adliye binasının önünde toplandı. Kalabalığa seslenenler arasında geçen yılın sonlarında birim 18'de kalırken kendisine zarar vererek ölen genç Cleveland Dodd'un büyük babası da vardı. Batı Avustralya hapishane sistemi, eyaletteki diğer gençlik gözaltı merkezinde yönetilmesi çok zor görülen genç tutukluları hapsetmek için birim 18'i kurdu. Jim Morrison gibi yerli adalet savunucuları ise mitingde gençler arasında suç oranını düşürmenin yolunun eğitimden geçtiğini söylüyor.
If they don't understand what's happened to their old people and how it impacts on them through their DNA.
Aile büyüklerinin başlarına gelenlerin DNA'ları yoluyla genç nesili de etkilediğini söyleyen Morrison, okul sisteminin iyileştirilmesini istedi ve suç oranını azaltmak için hapishanelere yatırım yapılacağına topluma yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'daki iletişim cihazlarını hedef aldığı saldırısının ardından ilk açıklamasını yaptı. Nasrallah, İsrail'in bütün kırmızı çizgileri aştığını belirtti ve saldırıya karşılığının verileceğini söyledi.
This will be confronted with a severe reckoning and a just retribution.
Bu beklenmedik bir güvenlik darbesiydi diyen Nasrallah, İsrail'e zamanını bizim belirleyeceğimiz adil bir kısasla cevap vereceğiz ifadesini kullandı. Saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğu iddia edilirken 11 aydır neredeyse her gün süren çatışmaların tam bir savaşa dönüşmesinden endişe ediliyor. Bu arada İsrail ordusu Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Daha sonra bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı, İsrail sakinlerini Lübnan sınırına yakın evlerine geri döndürmeye çalışırken Hizbullah'ın bu durumun sonuçlarına katlanacağını söyledi. Avrupa Birliği, Boris fırtınası sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle Polonya, Çekya, Avusturya ve Romanya gibi ülkeler için 10 milyar euro değerinde acil yardım paketi açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu yardımları Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen bir basın toplantısında duyurdu. Sel felaketinden en kötü etkilenenler Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Boris fırtınasının yol açtığı felaketlerle ilgili dayanışma mesajı verdi. Türkiye haberlerine bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da meydana gelen dijital patlama olayının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyete ek olarak bu konuda müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulmasının gündemde olduğunu söyledi. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da görüşülen bu yeni teşkilatın yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Fidan, Lübnan'da yaşananlar üzerine ise istihbarat örgütlerinin bu yöntemi çok sık kullandığını, bunun yeni bir şey olmadığını söyleyerek burada farklı olanın bu kadar büyük çapta yapılması olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başka bir partiden aday olacağı iddialarını asılsız olarak nitelendirdi. Mansur Yavaş, Yavaş Partisi'nden ayrılacak, başka partiden aday olacak, farklı siyasi partilerle görüşüyor şeklindeki asılsız iddiaların tamamen mesnetsiz olduğunu belirtti. Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma sürüyor. Bir kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merkez Bankası politika faiz oranını değiştirmeyerek %50'de tuttu. Banka böylece üst üste 6. kez faizi sabit tutmuş oldu. Döviz kuruna bakacak olursak en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 23 lira 21 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra parçalı bulutlu 30 derece, Sydney güneşli 24, Melbourne'da yağış duruyor 17 derece, Adelaide ara sıra yağışlı 17, Perth güneşli 22, Hobart ara sıra yağışlı 14, Brisbane açık 31 ve Darwin ise parçalı bulutlu ve 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Yayınımızın geri kalan bölümünde neler olduğunu radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için tekrarlamak istiyorum. İşsizlik parası, yaş emeklisi veya engelli ödeneği gibi pek çok çeşit devlet ödeneği alanların bugün zam günü. Yılda iki kez bu ödeneklere artış yapılıyor. Bu tarihler 20 Mart ve 20 Eylül, yani bugün. Artışların ne kadar olacağını anlatacağız birazdan. Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesi oylandı. Bir yıl içinde çekilmesi. Avustralya oylamada çekimser kaldı. Bu konuda hazırladığımız bölüm yer alacak. Bugün Cuma, yani Türkiye gündemini değerlendirdiğimiz gün. Bugün Yavuz Ohan bu konudaki değerlendirmesini yapacak. Onu dinleyeceğiz. Ve yine bugün hafta sonu maçlarını da kapsayan kısa bir spor bölümümüzde yer alacak. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63, ki mesajlar gelmeye başladı, hemen birazdan okumaya başlayacağım bazılarını. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hemen mesajlarınıza geçiyorum. Yenişehirli gönderdiği mesajında Avustralya'da çok kültürlülük dünya çapında en üst düzeyde denilirken, göçmeni, mülteciyi vatandaş olması için yapılan söyleşide, yani sözlü sınav test demek istiyor herhalde, İngilizce konuşmaya zorluyor ve konuşamayınca vatandaş yapmıyor. Hani nerede dil, insan hakları ve çok kültürlülük, yaşadığımız ülkede çok kültürlülük özde değil sözdedir diyor bu dinleyicimiz. Mesajında geçtiğimiz günlerde bir söyleşi yayınlamıştık Bülent Hastellal'la, orada da bu konu gündeme gelmişti. Bu çok kültürlüğe ilişkin bir review, bir incelemenin başındaydı Hastellal ve bu vatandaşlık sınavlarında herkese bu sınavın kendi dilinde yapılmasının hükümete önerildiğini de belirtiyordu Hastellal. Bize yaptığı açıklamada. Sadık dinleyicilerimizden Necdet Bey'den bir süredir ses çıkmıyordu. Necdet Çimenli Bey. Bugün gönderdiği mesajdan anlıyoruz ki Necdet Bey Türkiye'de. Oradan selam göndermiş. Eğer dinliyorsanız size iyi tatiller dileriz Necdet Bey. Erkan Bey gönderdiği mesajda Erkan Taş'tan bir parça istemişti. Daha önce de istemişti. Yakınlarda vefat eden babası için yerine getirmeye çalışıyorum bu isteğinizi. Şu gün diye bir söz veremiyorum maalesef ama bu dileğinizi not aldık. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bugünden itibaren işsizlik parası, yaşlı ödeneği, engelli ödeneği, gençlik ödeneği ve başka birçok ödenek miktarına zam yapılıyor. Avustralya'da devlet ödenekleri yılda iki kez enflasyon oranında otomatik olarak artırılır. Artış tarihi her yıl 20 Mart ve 20 Eylül'dür. Bu işleme indexation deniyor. Bu konuda yasa var. Yasa gereği yapılan bir şey bu. Bu işlem enflasyona göre belirlenir ve genellikle artış yapılır. Artış diyorum çünkü ödeneklerde enflasyon düştüğü zaman azaltmaya gidilmez. Çünkü ödenek miktarı belirlenirken ödemenin hayat seviyesinde bir gerilemeye yol açmaması prensibinden hareket edilir. Bu nedenle ödenekte kesinti yapılmaz. 2009 yılından itibaren yaşlı ödeneklerinin enflasyona göre yeniden belirlenmesinde başka unsurlar da göz önünde tutulmaya başlandı. Devlet ödeneği geliri dışında başka geliri olmayanlara ayrı bir sistem uygulanıyor ki bu insanların hayat seviyesinde toplumun gerisinde bir noktaya düşme yaşamamasını sağlıyor. Bu standartları tutturmak için oldukça karmaşık ölçümler ve hesaplamalar yapılıyor. Örneğin bu ince hesaplamalar nedeniyle 2009 yılında yalnız yaşayan pensiyonun ödeneğine haftalık 30 dolar zam yapılmıştı. İşsizlik ödeneğine yapılan zamsa 25 dolarda kalmıştı. Yani bir zam olduğunda herkese enflasyon oranında aynı zam yapılmıyor. Yani işsizlik, yaşlı ödeneği, single parent ödeneği, özel durum ödeneği, gençlik ödeneği, kira yardımı ve diğer ödenekler ayrı ayrı özel formüllerle değerlendiriliyor. Peki bugünden itibaren yürürlüğe giren ödenek artışlarına gelecek olursak ne gibi bir artıştan söz edebiliriz birlikte bakalım. Bugünden itibaren zamlanacak ödenekler şunlar. Yaşlı ödeneği yani age pension, disability support pension yani engelli ödeneği, bakıcı ödeneği yani carer payment, job seeker ödeneği yani işsizlik ödeneği ve kira yardımı. Rent Assistant. Önce yaşlı ödeneğinin artışını verelim. Yaşlılar için artış, bakıcı ödeneği ve engelli ödeneği alacaklar için de aynı miktarda olacak. Yani yaşlı ödeneği, engelli ödeneği ve bakıcı ödeneği rakamları aynı. Yalnız yaşayan age pension'ın ödeneği 15 günde bir 28 dolar 10 sent artıyor. Bu kategoride alınabilecek maksimum ödenek 15 günde bir 1144 dolar 40 sent. Age pension'da çiftlerdeki artış 15 günde bir 21 dolar 20 sent olacak. Yani her biri 15 günde bir 862 dolar 60 sent alacak ve toplam miktar 1725 dolar 20 senti geçemeyecek. Kira yardımında durum şu. Commonwealth kira yardımı %10 artıyor. Yalnız yaşayanlar için 23 dolar artış var. İki çocuğa kadar aileler için 21 dolar 80 sent. Bu 15 günlük ödeneğe yapılacak zam miktarı. Çocuğunu yalnız büyüten ebeveynin kira yardımı 188 dolar 20 sentten 211 dolar 20 sente yükseliyor. Çiftlerin kira yardımı da 177 dolardan 199 dolara çıkacak. Bir ya da iki çocuklu ailenin 15 günlük kira yardımı 27 dolar 2 sent olacak. İşsizlik ödeneğine gelince bugünden itibaren durum şu. 22 yaşından büyük, çocuksuz, yalnız yaşayan işsizin ödeneğine 15 günde bir 15 dolar 30 sent zam yapılıyor. Bu kategoriye girenlerin 15 günlük ödeneği 788 dolar olacak. 22 yaş üzeri çocuklu işsizlerin ödeneğine 16 dolar 30 sent zam gelecek. 14 saate kadar çalışan ve işsizlik ödeneği alanların ödeneği de artacak. Bu kategoriye girenlerin 15 günlük ödeneğine 71 dolar 20 sent zam yapılıyor. İş arayan birinin eşine yapılacak ödemede 15 günde bir 14 dolar artacak. Yeni rakamlarla işsizlik ödeneğiyle geçinenlerin günlük ödeneği 56 dolar oluyor. Avustralya'da yoksulluk sınırını belirlemeye çalıştım. İnternette bir araştırma yaptım. Bu konuda elde edebildiğim tek rakam 1973 rakamı. Avustralya'da yoksulluk sınırı 1973 belirlemelerine göre günlük $62.20. Yani son rakamlarla işsizlik ödeneğiyle geçinen birinin $56 aldığı göz önünde tutulursa rakam 1973 yoksulluk sınırının altında. Biraz önce sağlık dinleyicimiz Necdet Çimenli'nin Türkiye'de olduğunu söyledim. Necdet Bey haberlerden programın başında bu Birleşmiş Milletler'deki oylamaya konusundaki protestosunu bildiriyordu o mesajında. Birleşmiş Milletler'de İsrail'in bir yıl içinde Filistin'den çekilmesi oylamasında Avustralya çekimser kaldı, o konuyu işleyeceğiz deyince Necdet Bey protesto etmişti mesajında. Fevzi Bey de benzer bir şey söylüyor. Çok kültürlü bir ülke olarak İsrail'in çekilmesine nasıl kararsız kalır? Çok acı diye yazmış Fevzi Bey gönderdiği mesajında. Şimdi o konudaki ayrıntıları doğrusu ben de bilmiyorum. Seda hazırladı. Bakalım, dinleyelim. Avustralya, Birleşmiş Milletler'de yapılan İsrail'in Filistin topraklarından bir yıl içinde çıkmasını öngören karar oylamasında çekimser oy verdi. Bunun nedenini Seda Ercan'dan dinliyoruz.
Avustralya, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini 12 ay içinde sona erdirmeyi öngören Birleşmiş Milletler kararı oylamasında çekimser kaldı. Bağlayıcı olmayan oylama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan geçti. Ancak Avustralya hükümeti çekimser kaldığı için eleştirilerle karşı karşıya.
Draft Resolution A/ES10/L31/Revision 1 is adopted.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 142 ülke İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini bir yıl içinde sona erdirmesi çağrısında bulunan bağlayıcı olmayan bir kararın lehinde oy kullandı. 12 ülke karara karşı oy kullandı ve Avustralya'da dahil olmak üzere 43 ülke ise çekimser kaldı.
We regret that we were not in a position to support this resolution.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong oylamanın ardından bu kararı destekleyecek bir konumda olmadığımız için üzgünüz diye konuştu. Penny Wong kararda kullanılan ifadelerin Avustralya'nın destekleyebileceği gibi olmadığını söyledi.
We would have preferred to be in a position where we could support a resolution that reflected.
Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşünü yansıtan bir kararı destekleyebileceğimiz bir konumda olmayı tercih ederdik ve New York'ta diğer ülkelerle birlikte kararı desteklememizi sağlayacak değişiklikler yapmak için çok çalıştık. Son birkaç ay içinde iki farklı karar lehinde oy kullandık çünkü destekleyebileceğimiz ifadeler içeriyordu. Ne yazık ki burada durum böyle değildi. Bununla birlikte Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ilkesini destekliyoruz açıklamasını yaptı Penny Wong. Temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu söyleyen bir tavsiye kararı vermişti. Birleşmiş Milletler'deki oylama da bu kararın ardından yapıldı. Birleşmiş Milletler kararı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığına mümkün olan en kısa sürede son vermesi, yeni yerleşimleri durdurması, tazminat ödemesi, 1967'den bu yana el konulan tüm toprakları, varlıkları ve diğer mülkleri iade etmesi ve mevcut tüm yerleşimcileri tahliye etmesi çağrısı yapıyor. Ayrıca diğer ülkelere İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını sona erdirmede Birleşmiş Milletler'e yardım etme, 1967'den bu yana yapılan sınırlarda herhangi bir değişikliği tanımama ve İsrail'in bu topraklarda varlığını sürdürmesine yardımcı olmama yükümlülükleri getiriyor. Bu istişare görüşü Avustralya'nın kabul ettiği bir görüş. Ancak Avustralya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi James Larson, kararın bu tespitlerden saptığını söylüyor.
We wanted to vote for a resolution that clearly offered the Palestinian people a path to self-determination.
Filistin halkına kendi kaderini tayin etme yolunu açıkça sunan ve dünyaya iki devletli bir çözüm yolu açan bir karar için oy kullanmak istediklerini, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşüne yanıt vermenin net bir yolunu sunan bir karar lehinde oy kullanmak istediklerini söyleyen Larson, bununla birlikte Birleşmiş Milletler üyelerinin tamamının istişare görüşünün kapsamını aşan taleplerde bulunmasıyla kararın asıl yapılması gerekenlerden uzaklaşmasından endişe duyduklarını ifade etti. Karar, İsrail'in uluslararası hukuka uyması, ordusunu geri çekmesi, tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması ve tüm yerleşimcileri işgal altındaki topraklardan çıkarması çağrısında bulunuyor. İşgal altındaki Filistin toprakları bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu üyesi Chris Sidoti, Avustralya hükümetinin kararın hangi bölümleriyle ilgili sorun yaşadığının belirsiz olduğunu söylüyor. Komisyon üyesi kararı yakından inceleyerek tamamen istişare görüşünün kapsamına girdiğine inandığını söylerken Avustralya hükümetinin hangi konuda itiraz ettiğini anlayamadığını belirtti. Larson, iyi sebepleri varsa yayınlasınlar ki hepimiz inceleyebilelim. Belki yeni alternatifler sunabiliriz, belki de onları ikna etme şansımız olur diye konuştu. Birleşmiş Milletler'in aldığı bu son kararda ülkelere işgal altındaki Filistin toprakları konusunda İsrail'le ilişkilerden kaçınmaları, İsrail'le ticaret anlaşmalarına girmemeleri ve diplomatik misyonları durdurmaları çağrısında bulunuluyor. Ayrıca ülkelerin vatandaşlarının ve şirketlerinin işgale yardım etmesini engellemeleri, İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatına son vermeleri, İsrail'e silah ticaretini durdurmaları ve yerleşimcilere yaptırımlar uygulamaları isteniyor. Bu adımlar bu yılın başında Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen istişare kararında doğrudan belirtilmedi. İşgal altındaki Filistin toprakları bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu üyesi Chris Sidoti bunun sürecin bir parçası olduğunu söylüyor.
The court gave broad guidelines. It indicated that there should be nothing that politically or diplomatically supports or recognizes the occupation.
Uluslararası Adalet Divanı geniş yönergeler verdi. İşgali siyasi ve diplomatik olarak destekleyen veya tanıyan hiçbir adımın olmaması gerektiğini belirtti. İşgalin mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi ve yerleşim yerlerinden mümkün olan en kısa sürede geri çekilmesi ve devletlerin bunu desteklemesi ve bu durumun gerçekleşmesini sağlayacak yollar bulması çağrısında bulundu. Dolayısıyla mahkeme hangi alanlarda işlem yapılması gerektiği konusunda çok net bir rehberlik sağladı. Ancak ayrıntılar üzerine karar vermeyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bıraktı ve Genel Kurul'un bu kararda yaptığı da tam olarak buydu diye konuştu Sidoti. Filistin Devleti'nin Avustralya Büyükelçisi İzzet Abdulhadi, Avustralya hükümetinin çekimser kalma kararına saygı duyduğunu söylüyor ancak aynı zamanda Avustralya hükümetinin ne gibi özel endişeleri olduğunu anlayamadığını belirtiyor.
Our own representative in New York were engaged in robust, bold negotiations with different countries.
New York'taki temsilcimiz bu çok önemli kararı desteklemelerini teşvik etmek amacıyla farklı ülkelerle müzakereler yaptı. Karar metninde onların endişelerinden yola çıkarak defalarca bir takım değişiklikler yaptık. Dolayısıyla Avustralya'nın endişeleri varsa belki de bazılarına etkili bir şekilde yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu kararın esasından ve özünden ödün veremeyiz diye konuştu Filistin Devleti'nin Avustralya Büyükelçisi. Avustralya hükümetinin İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini bir yıl içinde sona erdirmeyi öngören Birleşmiş Milletler kararı oylamasında çekimser kalması tepkiyle karşılandı. Muhalefetin dış ilişkiler sözcüsü Simon Birmingham, hükümetin çekimser kalmak yerine karara karşı çıkması gerektiğini söyledi.
We think government should have had the courage to oppose this resolution.
Hükümetin bu karara karşı çıkma cesaretine sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Karar metninin Avustralya'nın destekleyebileceği bir metin olmadığı açıktı ve eğer biz onu desteklemiyorsak Amerika'nın yaptığı gibi buna karşı çıkma cesaretine sahip olmalıydık diye konuştu Birmingham. Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi'nden Alex Rivchin de aynı fikirde. Yeşiller Senatörü Mahrim Faruqi ise Avustralya'nın Birleşmiş Milletler kararı lehine oy kullanması gerektiğini söyledi.
The Labour government has shown itself to be gutless fence-sitters.
İşçi Partisi hükümeti İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgalini sona erdirmesi için Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada çekimser kalarak etkisiz eleman olduğunu gösterdi. Bu düpedüz korkaklıktır diye konuştu Yeşiller Senatörü. Hükümetin Birleşmiş Milletler oylamasında çekimser kalmasına yapılan eleştirilerin ardından Dışişleri Bakanı Penny Wong, çatışmayı sona erdirmek için başka adımlar attıklarını söyledi.
You've seen us vote for ceasefire. You've seen us work with Canada and New Zealand at leader level statements to call on Israel and other parties.
Ateşkes için oy kullandığımıza şahit oldunuz. Kanada ve Yeni Zelanda ile birlikte İsrail'e ve terör örgütü Hamas'ta dahil olmak üzere diğer taraflara ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulunmak için liderler düzeyinde açıklamalar yaptığımızı da gördünüz. Birleşmiş Milletler'deki Filistin delegasyonunun daha fazla tanınması için bazıları tarafından çok eleştirilen bir oylamada oy kullandığımızı da gördünüz. Yerleşimcilere yaptırım uyguladığımızı da gördünüz. İsrail'e silah ihraç etmiyoruz ve çatışmadan çıkış yolunda sesimizi duyurmanın yollarını aramaya devam edeceğiz diyen Penny Wong, Orta Doğu'da barış istediklerini dile getirdi.
Yavuz Ohan, Türkiye gündemine ilişkin sorularımıza yanıt verdi. Yavuz Bey, bu son günlerdeki en önemli konuyla başlayalım. Lübnan'da meydana gelen siber saldırıdan Türkiye ne dersler çıkarıyor? Türkiye böyle bir saldırıya hazır mı?
Lübnan'da meydana gelen saldırı doğal olarak bütün dünyada böyle bir şok etkisi yarattı. Ne oluyoruz diye. Çünkü önce çok karma karışık haberler geldi. Sizin de bildiğiniz gibi. Güneş panelleri patladı, iPad'ler patladı, iPhone patladı ve benzeri. Sonra anlaşıldı ki çağrı cihazları patlamış. O çağrı cihazlarının ve sonra da telsizler patladı. Çağrı cihazları ve telsizler aynı partide satın alınmış. Belli ki satın alınan yerde bir patlayıcı yerleştirilmiş. Yani bu bir dijital saldırı ki dijital kısmı var ama dijital saldırıdan daha başka bir organizasyon. Çok böyle geniş bir organizasyon ki Macaristan'da bir şirket üzerinden alındığı belirlendi. Sonra onun Bulgaristan bağlantısını ortaya çıktı. Şimdi nerede üretildiğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Yani İsrail Hizbullah telsizleri ve o çağrı cihazlarını satmış. Satmadan önce içine bomba yerleştirmiş. Bombayı aktive edecek bir sistem de kurmuş. Onu anlıyoruz. Tabii bu bilgi kirliliği herkesin elindeki cep telefonundan da şüphelenmesini beraberinde getirdi. Ama dediğim gibi sistem biraz farklı işlemiş gibi orada. İşin ajanlık bölümü, istihbarat bölümü, Hizbullah'ın tedbirsizliği, çağrı cihazları patladıktan sonra aynı partide aldığı telsizleri hala niye üstünde tuttuğu gibi sorular. Bunların tamamı başka sorular, güvenlikle ilgili sorular. Ama işin dijital güvenlik boyutu elbette bu olaydan sonra Türkiye'de tartışıldı. Hatta BTK'dan sorumlu olan Ulaştırma Bakanı bu siber güvenlikle ilgili birimleri kontrol etti. Onların çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama da yaptı. Yani neticede yarın ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Farklı bir takım saldırı yöntemleri hem ülkeler hem de örgütler tarafından gerçekleştiriliyor. Burada Bakan Uraloğlu Türkiye'nin işte çok sayıda siber güvenlik uzmanıyla aslında her gün birçok saldırıyı önlediğini söylüyor. Bütün dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu aktarıyor ki şöyle düşünün. Yani Türkiye'de elektrikleri kesmek, sularla ilgili bir dijital saldırı sonrasında sorun yaratmak, trafik ışıkları, artık her şey dijital olduğu için her alanda bir saldırı, kritik alanlarda saldırı, her türlü saldırı ülkede ciddi bir kaosa neden olabilir. Buna ilişkin önlemlerin tam olduğunu söylüyor. Çalışmaların devam ettiğini aktarıyor. Yani bir güven vermeye çalışıyor Türkiye. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada ülkelerde benzer açıklamaları kendi vatandaşlarına yapıyorlar. Ama neticede gerçekten korkutucu bir durum. Belki de çağımızın gerçeği ve herkesin de üzerinde en çok durduğu hadiselerden birisi bu siber güvenlik. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Pandemi döneminde 2020'de Türkiye'de bütün vatandaşların kimlik bilgileri sistemlere sızılarak ele geçirildi. Bu ele geçirme işlemi sonrasında internete konuldu ve belli bir para karşılığında siz o kimlik bilgilerine ulaşır vaziyettesiniz. Yani benim bilgime internetten ulaşmak mümkün. Belli bir para karşılığında burada işte ne bileyim adına şirket kuruluyor, bir takım kredi çekildiği gibi haberler geliyor. Ne kadar önlem alındı dense de biraz bu işin pamuk ipliğine bağlı olduğu gibi de bir tablo var. En azından hissiyat var. Ulaştırma Bakanlığı bunu kabul etmese de. Bu konuyu ben Ulaştırma Bakanlığı'yla da konuştum. 2020'de pandemi döneminde olduğunu kabul ediyorlar ama öyle çok yaygın bir şey değil diyorlar. Tabii gördüğümüze mi inanacağız, açıklamaya mı, o başka bir şey. İnternete girdiğinizde bulabiliyorsunuz bununla ilgili bilgileri. Zaten bununla ilgili bir şey yaparlarsa suçtur. İşte hırsız eve girdi diye ev sahibi mi suçlu olur? Sonuçta hırsız bir suç işlemiş olur. Buradan yola çıkarak bir suç işlenirse bunun da cezası var gibi bir savunma yapıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, herhalde normal, bu dijital dünyadan biraz uzak ama aynı zamanda kullanıcı olarak işin içinde olan herkes bir miktar tedirgindi. İsrail'deki saldırı o tedirginliği 5'e 10'a katladı diyebiliriz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de.
Narin cinayeti soruşturmasında son durum nedir?
Narin cinayetinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. 19. günde cesedi bulunmuştu. Çok acayip bir şey. Yani ben 30 yıllık gazeteciyim. Böyle bir soruşturmaya rastladığımı hatırlamıyorum. Yani bir takım faili meçhul olaylar oldu tabii Türkiye'de. Ama bir köyde bir cinayet işlenecek. 8 yaşındaki bir kız çocuğu öldürülecek. Ve bununla ilgili soruşturma sarpa saracak. Ki şu anda sarpa sarmış durumda. Elbette elde bir takım veriler var. Ama anladığımız kadarıyla cinayeti işleyenler bir adli tıp uzmanı gibi çalışmışlar. Ellerinden geldiğince bütün delilleri ortadan kaldırmışlar. Aramaları yapanları yanlış yönlendirmişler. Farklı bilgiler vermişler. Yani soruşturmayı kilitlemek için her şeyi yapmışlar. Elde ettiğimiz ifadelerden yola çıkarak edindiğimiz izlenimi paylaşıyorum. Bu olacak bir şey değil. Yani bir köyde bu organizasyon nasıl yapılır? Bir cinayet ne kadar ustaca böyle gizlenebilir? Soruları hala ortada. Sanki birilerinden yardım almış gibi bir görüntü var. Ama neticede elde ne var? Nari'nin, 8 yaşındaki küçük Nari'nin boğularak öldürüldüğü adli tıp raporuyla belirlendi. Arkadan sarılarak boğulduğu ve göğsüne baskı yapıldığına ilişkin bir tespit var. Daha başka tespitler de yapılacak. Oradaki rapor hazırlıkları devam ediyor ve mesela ölüm saatine ilişkin tespit yapılabilirse bu kritik olacak. Bunun dışında dişleri yok mesela Nari'nin. Adli tıp uzmanları diyorlar ki dişlerinin suda işte kemik erimesiyle ortadan kalkması mümkün değil. Bu ancak çekilerek olabilir. Bu nasıl oldu? Bu sorunun yanıtı aranıyor. En kritik şey de kim öldürdü, niye öldürdü? Bu konuda farklı senaryolar var. Bütün şüpheler amcanın üzerine şu anda yoğunlaşmış durumda. Nari'nin amcasının arabasında, direksiyonunda Nari'nin öldürülürken boğulduğunda ölüm sıvısı çıkmış ağzından. O sıvıya rastlandığını biliyoruz. Hem de arabanın sağ koltuğunda, ön sağ koltuğunda. Amca da o arabayı kullanıyor ve neticede amca bu işin merkezinde duruyor. Ayrıca cesedi gömen amcanın komşusu cesedi amcadan aldığını itiraf etmişti. Zaten 52 tek itirafı. Onun dışında gözaltında 10 küsür kişi var. Hiçbirisi herhangi bir şey itiraf etmiş değil. Eldeki veriler böyle. Neden sorusunun yanıtı da şu anda yok. İşte amcanın iki yengeyle bir gönül ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Narin onu gördüğü için ortadan kaldırıldığı iddiası var. Abinin bir bilinmemesi gereken bir şeyini gördüğü ve abi tarafından öldürüldüğü iddiası var. Amcanın bütün bu cinayeti örtbas etme işlemini gerçekleştirdiği iddiası var. Ama bütün bunlar hala bir iddia ve iddia olarak da duruyor. İlk günlerde Türkiye bütünüyle bu cinayete kilitlenmişti. Ama geldiğimiz noktada biraz o ilginin de azaldığını görüyoruz. Umarız o ilgi tamamen son bulmaz da bu küçük kızın canına kıyanlar, suçlular, failler bir şekilde ortaya çıkar. Ama bugün itibariyle elde çok fazla bilgi yok. Var bilgi. Bir takım şüphelileri işaret ediyor ama kanıt olarak kullanılır mı? Yargılamada bu insanların ucuza kurtulmalarını sağlar mı? O konuda tereddütler, soru işaretleri var kafada.
Yavuz Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de konuşalım. Mansur Yavaş'la Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir kan uyuşmazlığı mı söz konusu? Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılır mı? Bu CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adayları arasındaki durum nedir?
Siyasette böyle bir karın ağrısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında bir önceki seçimlerden önce de vardı. Orada kim Cumhurbaşkanı adayı olacak sorusu üzerine yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi altılı masa konuştu, tartıştı. Liderler bu meseleye girmedi ve neticede işte Kemal Kılıçdaroğlu aday yapıldı. Meral Akşener kızdı, gitti, geri geldi ve seçimler kaybedildi. Seçimler bitti, yerel seçimler, yerel seçim sonuçlarıyla beraber yeniden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim sorusunun çokça konuşulduğunu görüyoruz. Bunu bu kadar konuşulmasını İmamoğlu istiyor, ne Özgür Özel istiyor, ne Mansur Yavaş istiyor ama İktidar kanadı bu konunun konuşulmasından son derece memnun. Çünkü parti içinde bir bölünmeyi beraberinde getiriyor. Mansurcular, Ekremciler, Özelciler diye böyle parti içinde bir tartışmanın, bir gerilimin merkezi haline geliyor. Ve bir şekilde de engellenemiyor. Bir de işin bir tarafında Kemal Kılıçdaroğlu var. Kurultaydaki yenilgiden sonra kızgınlığını dışa vuruyor. Siyaseti bırakmadığını söylüyor. Ekrem İmamoğlu'na kızgın olduğu biliniyor, Özgür Özel'e kızgın olduğu biliniyor, haksızlığa uğradığını söylüyor ve onun açıklamalarıyla yine Cumhuriyet Halk Partisi tartışmaların odağına geliyor. Neticede CHP hep tartışılan parti gibi bir görüntü içerisinde. İşte bugün bu meseleyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. Son derece sert bir açıklamaydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu. İşte birisi birisine dirsek atmış, birisi birisinin önüne engel koymuş, çelme takmış. CHP kendi içinde bu işi tartışırsa bu işten zararlı çıkar minvalinde bir açıklama yapıyor Ekrem İmamoğlu ve bu isimler benim yol arkadaşım olamaz diyor. Millete de ihanet etmiş sayarım onları diyor. Gerçekten bu dikkat çekici bir açıklamaydı. Aslında oradaki kasıt kime? Tabii herkesin aklına bu soru geldi. Yani kimi kastediyor İmamoğlu, kime söylüyor? Bunlarla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir diyerek kimi kastediyor? Orada İBB'ye yakın kaynaklar iki noktayı adres gösteriyorlar. Bunlardan birisi İstanbul'da ilçe belediye başkanlarının kendi aralarında bir takım çekişmeler olduğu, teşkilatta İstanbul'da yine bir takım çekişmeler olduğu, işte tartışmalar olduğu, kendi içinde bir gerilim yaşadığına ilişkin bilgiler var. Onlara bir müdahale ettiği söyleniyor. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamadan bir gün önce televizyona çıktı. İşte yapılan tüzüğü onaylamadığını söyledi. Yine parti içine verdiği mesajlar var. Normalleşmeye karşı çıktığını söylüyor. Mücadeleyle ancak bu işler olur diyor. Yani bugünkü yönetimin icraatlarını tartışır halde Kemal Kılıçdaroğlu. O açıklamalara da Ekrem İmamoğlu'nun tepki gösterdiği, bu tepkinin içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu da belirtiliyor. Neticede bu böyle bir uyarı geldi Ekrem İmamoğlu'ndan, her şey durur mu? Durmaz, durmayacak da zaten. Çünkü bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun, bir yandan da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda, adaylıktan vazgeçmeyecekleri konusunda genel bir kanaat söz konusu. Peki o zaman ne olacak? CHP iki aday mı çıkartacak? Mansur Yavaş başka partinin adayı mı olacak? Bunlar da konuşuluyor. Yani bu parçalanmışlık görüntüsü tıpkı bir önceki seçimde 2023 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi CHP'nin yakasını bırakmıyor. Bırakacağı da benzemiyor. Bir taraftan da siyaset yasağı tartışması var. İşte Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı geldi, geliyor, gelecek, karar alındı, bekletiliyor, açıklanmıyor gibi iddialar. O iddialara İmamoğlu cenahında işte o iddialarla beraber şu da konuşuluyor. CHP bu işten karlı çıkar. Cumhurbaşkanlığını kendi eliyle CHP'ye vermiş olur, AK Parti mağduriyet yaratır gibi sözler söyleniyor. Buna da İBB çevrelerinden tepki var. Yani burada bir haksızlık var. O haksızlık olsun da CHP bundan fayda sağlasın gibi bir görüntü hoş değil, adil de değil diye değerlendirmelerde bulunuyorlar. Yani CHP zor bir parti. O tartışmalar da çok biter gibi görünmüyor. Ama daha seçimlere çok zaman var. Ve hem Özgür Özel'in hem Ekrem İmamoğlu'nun bu tartışmalarda tansiyonu biraz aşağı çekmek için gayret göstereceğini söyleyebiliriz bugünden.
Bugün stüdyodan biraz erken ayrılmak zorunda kalacağım. Bir başka grup girecek ve saat 3'te onların yayını başlayacak. O yüzden müziği başlatıp ayrılacağım. Bu nedenle mesajlarınıza burada son veriyorum. Mesajların yarısını anca okuyabildim. Ayrıca bu mesajlar konusunda bir de fikrimi söylememe izin verin bugün. Bugün mesajlar çok güzel. Yani her zamanki gibi yani böyle propaganda tadında olanlar da var. Ama onlar azınlıkta ve pek çok dinleyicimiz yarısından çoğu çeşitli konularda güzel, çok hoş düşüncelerini ifade ediyorlar. Bunlardan bazılarını okudum da. Daha başkaları da var. Bu konu üzerinde pazartesi konuşabiliriz mesajlarımız konusunda. Bugün çok hoşuma gittiğini ve hepinize çok teşekkür ettiğimi söylememe izin verin lütfen. Ve spor. ...2026 Dünya Kupası... Asya elemeleri 3. aşama maçlarına kötü başlayan Avustralya milli futbol takımı Socceroos'un antrenörü Graham Arnold görevinden istifa etti. Avustralya, Bahreyn'e kendi sahasında yenildi, Endonezya ile berabere kalarak Avustralya'nın finallere direkt katılma hakkını riske attı. Asya elemeleri C grubunda 5. sırada bulunan Socceroos, gelecek ay grup sonuncusu Çin ve grubun lideri Japonya ile karşılaşacak. AFL yarı finalinde bu akşam Sydney Swans Sydney'de Port Adelaide ile karşılaşıyor. Yarın akşamsa Melbourne'da Geelong, Brisbane'la finale kalma mücadelesi verecek. Karşılaşmalar nedeniyle Adelaide'lı taraftarlar Sydney'e, Brisbane'lı taraftarlar Melbourne'a gitmek için havaalanlarında uçak bulmaya çalışıyor. Bu akşamki maç için Adelaide-Sydney arasına ek uçak seferleri kondu. Taraftarlar havayolu şirketlerinin biletleri fahiş fiyattan sattığından şikayet ediyor. Qantas internet sitesinde Adelaide'dan Canberra bağlantılı Sydney uçağına kişi başı $2,207 fiyat gösteriliyor. Jetstar ise Adelaide'dan Melbourne bağlantılı Sydney uçak seferini $1,329'dan satıyor. Türkiye Süper Ligi'nde 3 eleme maçı oynandı. Alınan sonuçlar şöyle. Galatasaray 3, Gaziantep 1, Samsunspor 2, Başakşehir 0, Trabzonspor 2, Kayserispor 2. Galatasaray aldığı galibiyetle liderliğe yükseldi. Süper Lig'de 6. hafta maçları bu akşam başlayacak. Bu haftanın maçları şöyle. Hatay Spor Bodrum Spor, Konya Spor Sivas Spor, Fenerbahçe Galatasaray, Rize Spor Samsun Spor, Kasımpaşa Antalya Spor, Beşiktaş Eyüp Spor, Adana Demir Spor Alanya Spor, Gaziantep Trabzon Spor ve Göztepe Kayseri Spor. Bir yayınımızın sonuna geldik. Tekrar mesaj gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum ve özellikle de belirtiyorum. Bugün mesajlar çok güzeldi. Hepsini okuyamadım. Pazartesi okumaya devam edeceğim. Yarın pazartesi günkü yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere. Darbuka'nın virtüözü Roman Balık Ayhan'dan dinleyeceğiniz bir parçayla veda ediyorum. Çingeneler zamanı. Pazartesi yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.